Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Dünyanın haberini sizlere Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından Bitçi.com'un katkılarıyla sunuyoruz.
Tekrar merhaba herkese. Sevgili Erkan Öz'le kripto paraları konuşacağız.
Vallahi altında dolar süper. Çarptı bizi diyeceksin şimdi.
Yok canım, çarpamaz inşallah.
Abi nasılsınız Erkan Bey?
Çok teşekkürler Cansucuğum, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok mersi. Vallahi uzun zaman olmuştu böyle yüzde evet, görüşmeyeli. Evet, en son 2017'de birlikte Bitcoin alıyorduk. Benim param havada kalmıştı, ben ayılıp bayılıyordum. Hatırladığın son sahne bu. Nasılsınız, her şey yolunda mı?
Çok teşekkürler. Umarım senin tarafta da her şey yolundadır.
Çok şükür, çok şükür. Her şey yolunda. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Biraz önce ondan bahsetmiştim. Şu yorumları bir kapatayım, donmasın. Yorumları kapatayım, sonra soruları alacağım. Biraz önce ondan bahsettim. Dedim yani Erkan Bey'den son dakika ricasında bulundum. Sağ olsun beni kırmadı. Bugün çok güzel bir yayın olacağını düşünüyoruz. Zaten en iyi bu konuda konuşanlardan, bu konuyu en iyi anlatanlardan biri sizsiniz. Ben böyle arkadaş çevremde de anlatıyorum. Sizin bir kitabınız vardı. Büyük Tufan mıydı adı? Ben Bursa'daki evdeyim. Bana ama o kitap geldiğinde... Ben bu Bitcoin'e yatırım yap meselesini biz konuşmaya başladığımızda yapsaydım şu an Bitcoin milyoneriydim. Onu düşünüyorum mesela, çok üzülüyorum ama artık sizi dinleyeceğim. Tabii burada şu parantezi de açalım. Televizyonda da yapıyorduk ya bunu, hani bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Ama hani ben biraz da kemiksiz konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü hani televizyonda da değiliz, internet ortamındayız. Biraz konuşalım ne değildir diye. Soruları da alacağım. Bunu da söylemiştim. Şimdi şunu da son kez söyleyeyim. Beni takip edenlerin, zaten hani yıllardır siz de takip edenlerin, beni de takip edenlerin Bitcoin nedir, blockchain nedir, bu seviyelerde olmadığını düşünüyorum. Yani o yüzden bunları değinmeyeceğim ve bunun üzerinden hani meselenin göbeğinden girmek istiyorum. Şu an ben neden size gecenin 11'inde mesaj attım geçen gün? Bitcoin borsasında, bu sanal para borsasında ciddi bir hareketlilik var. Ve zannediyorum ki boğa borsasında şu an sürekli yükseliyor. Bu gidişin sonu nereye varır Erkan Bey? Ne dersiniz?
Şimdi büyük ihtimalle Cansucuğum şöyle olacak. Geçmişte 2013-14'te bir yükseliş sezonu yaşandı ve 2017-18'de bir yükseliş sezonu daha yaşandı. Şimdi biz 2020 itibariyle bir yükseliş sezonuna daha girmiştik. 2021'de özellikle 2020'nin son çeyreğinde hareketlenme başladı. 2021'in ilk çeyreğini de gayet olumlu bir şekilde geçirdik. Şimdi şöyle bir durum var. Şu anda yaşadığımız yükseliş sezonu 2017'den daha hızlı gidiyor fiyat artışı olarak. Ama 2013'ten de daha yavaş gidiyor, ikisinin ortasında. 2013-14 yükseliş sezonu 12 ay sürmüştü. Şu andaki yükseliş sezonu ise, 2017'deki yükseliş sezonu da 18 ay sürmüştü. Bu hıza bağlı olarak bir değişkenlik gösterirse,
o zaman 12 ayla 18 ortalaması,
ay arası bir şey. Evet, ikisinin ortalaması bir şey olması gerekir. Aynen 15 ay gibi olması gerekir. Bu yükseliş sezonunu Mart 2020'den başlattığınıza göre ya da Mayıs 2020'den başlattığınıza göre bu hesaplamalar değişebilir. Kesin net bir şey söylemek mümkün değil.
Ama Ocak, Şubat, Mart, biz Nisan'dayız ama 11. aydayız. Yani 3 ay daha bekleyebiliriz. 3-4 ay.
İhtimalle herhalde 3-4 ay vardır ama daha uzun senaryolarda mümkün. Yani bunun hızla bir alakası olmayabilir. 12, 18 yani 6'şar 6'şar artıyorsa 24'e tamamlayabilir. Yani 2022'nin ilk çeyreğine kadar falan gidebilir. Bu bence bu da maksimum olabilecek şey. Yani maksimum 2022'nin ilk dönemi, minimum da dediğin gibi 3-4 ay sonra en fazla bitebilir bu yükseliş sezonu diye düşünüyorum. Tabii görüşlerimiz de değişebilir yeni parametrelere göre. Ama şu andaki benim düşüncelerim bu şekilde.
Yükseliş yani maksimum ve minimumla maksimum 2022'nin ilk çeyreğine kadar devam edecek. Minimum 2-3 ay, 3 ay daha böyle 3, devam 4 eder.
3-4 ay diyebiliriz yani. 2-3 ay kadar da hemen biteceğini zannetmiyorum da. 3-4 ay. Minimum 3-4 ay, maksimum da 2022'nin ilk dönemi diyebiliriz.
Pekala. Şimdi ben mesela şey okuyorum. Okuyorum diyorum. Spor yapıyorum. Sürekli podcast dinliyorum. Orada da bu ara bunlara sardığım için Bitcoin ile ilgili olan şeyleri dinliyorum. Bizim mesela bu Binance piyasaya girdiğinde orada işte hani öğretim görevlileri, belki siz de vardınız. Şey sormuşlar, hani sizin Türkiye pazarında ne işiniz var? Bizim ana pazarlarımızdan biri demiş. Galiba Türkiye pazarı en fazla yatırım yapan, Binance üzerinden hani sanal parayla oynanan şeylerden, finans alanlarından
yani kuvvetli bir tanesi. Olduğumuz açık ve bu senede çok yatırımcı geldi. Fakat geçenlerde bir Avrupa Birliği gençler, Avrupa Birliği'nden bir sosyal işte ne denir, NGO'dan gelen bazı gençler vardı ve hatta bir tanesi de Avrupa Merkez Bankası'nda çalışıyordu. Onlarla konuşuyorduk. Onlar da aynısını söylediler. Dediler ki işte Türk lirası çok değer kaybetti. İnsanlar Bitcoin'e mi saldırdı Türkiye'de? Dedim ki yani haber başlıkları öyle gösteriyor ama bu doğru değil. Yani Türk parası değer kaybetti diye insanlar Bitcoin'e saldırmış değiller.
Zengin olmak için Bitcoin'e.
Evet, Bitcoin'in fiyatı arttığı için saldırıyorlar şu anda. Evet. Ama en çok Türklerin saldırdığı da çok doğru değil. Bütün dünyada şu anda bu çok ciddi bir şekilde böyle bir durum var. Çünkü özellikle bu Tesla'nın sahibi Elon Musk o Bitcoin yatırımını yaptıktan sonra bütün dünya borsalarında aşırı talepten dolayı sorunlar yaşandı. İşte çöktü, para çekemediniz, birkaç saat ulaşılamadı vesaire vesaire. Ve azalmakla beraber bu yoğunluk sorunları dünya çapında devam ediyor. Bizim ülkemizde daha ağır bir şekilde devam ediyor. Çünkü bizim ülkemizdeki borsalar ne yazık ki bu teknik altyapıya neden olduğunu anlamadığım bir şekilde, ki tanıdığım bütün borsa sahiplerine, yöneticilerine de daha 2019'dan beri aman bu teknik altyapıyı geliştirin, inanılmaz beklemediğiniz taleplerle karşılaşacaksınız diye de uyarmış olmama rağmen burada Türklerin tabii yoğun bilgisi var, fakat pandemi nedeniyle aslında bütün piyasalarda artış oldu. Yani Türkler zannediyorum son bir yılda yaklaşık 1 ila 2 milyon yeni kullanıcı abone oldu borsalara. Sadece Türkiye'deki kripto para borsalarına. Ama biliyoruz ki normal klasik borsadaki yatırımcı sayısı da ikiye katlandı. Yani bu sadece kripto paralara özel bir durumda değil. Yani vatandaş bir çıkış arıyor. Ekonomik problemler var. İşte çoğunun dükkanı kapalı. Yardım alamıyor. İşte Türk lirasının durumu ortada. Bir çıkış olsun diye bu yöne yöneliyor. Kripto para piyasalarına gelen arkadaşlar ise, hani bu yayının da başlığı olduğu için biraz o konuda da konuşalım. Çok iyi bilmiyorlarsa kendilerini tehlikeye atmış oluyorlar. Bu bir gerçek. Borsalarda da aslında yani aynı şey klasik borsa için de geçerli. Eğer siz bir çeşit finansal okuryazarlığa sahip değilseniz, işte biraz da olsa bir teknik analiz bilmiyorsanız, bilmediğiniz sulara açılıyorsanız tehlikelerle karşı karşıyasınız. Kripto para piyasalarında tabii bu tehlikeler daha fazla, çünkü normal piyasalar gibi regüle, kanunlarla düzenlenmiş şu anda bir ortam değil ve çok kişi burada açıkçası cirit atıyor. Yani Twitter, YouTube'da paylaşım yapanlardan tutun da işte hackerlık yapanlara ve baya baya dolandırıcı olanlara kadar. Daha geçen gün bir borsa, ki işte zannediyorum Balıkesir merkezliydiler. Biz eskiden beri uyarıyorduk, bu adamlar çok şüpheli bunlar. Yani şimdi günümüzde de bir sürü Türkiye'deki hemen hemen her borsada teknik problemler çıkıyor. İşte ulaşamıyorsun, paranı çekerken hata oluyor vesaire vesaire. Bunlar ayrı. Ama sırf dolandırıcılık için kurulmuş borsa vardı. Ve geçen gün emniyet işte operasyon yaptı. 3 ilde bilmem kaç kişiyi yakaladı falan. Bilmem kaç milyon TL'lik de dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani riskli bir alana girdiğinizin bilincinde olmanız lazım. İşte böyle ev, araba satıp işte çok ihtiyacınız olan paralarla buralara girmek son derece tehlikelidir arkadaşlar. Ha, dersiniz ki ya benim bir param var.
Unutacağım dediğimiz paralarla mı?
Yani evet, şöyle düşünüyorum ben. Hani seninle de 2017 yılında konuştuğumuzda sana da aynı şeyleri söylemiştim.
Riskli. Demek ki unutmuşum parayı şu an. Çok mutluyum.
Evet, yani işte en kötü ihtimalle bu piyasada işte böyle dolandırıcılara falan yakalanmamayı başarırsanız, işte o sizin alacağınız tedbirlere bağlı. En kötü ihtimalle 3-4 sene sonra, yani seninle konuştuğumuzda da 2017 piyasasının neredeyse tepelerindeydik yani. Çok kötü bir yerden belki de aldın. Ama 3-4 sene sonra şimdi çok mutlusun. Belki sezonun sonunda daha da mutlu olacaksın.
Ya mesela o parayı dolara koysaymışız ki dolar şu an uçuyor. Yine bu kadar az, ya Bitcoin'in getirisi kadar getirmiyordu. Ama Bitcoin de ama işte o da mesela çok değişik eğrisi ve grafiği var. Şimdi siz ondan bahsettiniz de ben orada araya girmek istemedim. Şunu soracağım. Mesela dediniz ki kendilerini tehlikeye atmasınlar. Şimdi pandeminin başında 3000 dolarlarda, 3000 4000 dolarlardaydı. Şimdi işte kaç, 60 mı olacak, 130 mu olacak, 150 mi olacak, onlar tartışılıyor ama en son ben bugün bıraktığımda 58K'da falan da dolar 58, olarak. Evet. Yani biraz da iddia kafasıyla da giriyorlar. Adrenalin mecrası da olmaya başladı. Ne dersiniz?
Yani adrenalin arıyorlarsa ona bir şey diyemem. Tam yeri. Yani adrenalin istiyorsan daha iyisini bulamazsın. Her şey var yani. Aşk, nefret, kin, Allah belanı versin, yaşasın falan. Hepsi var yani. Onu arıyorsan tamam ama güvenceli yatırım istiyorum, yani geleceğimi şekillendirecek yatırım istiyorum dediğin zaman daha kolay ve mantıklı olanı Bitcoin'i ve diğer kripto paraları da biraz böyle uzun vadeli yatırım aracı olarak düşünmek. Hatta en iyi yöntemlerden bir tanesi aslında şudur. Her ay, her hafta ya da nasıl size uygun geliyorsa, kazanç durumunuza göre, maaşlı çalışıyorsunuzdur belki de, serbestsinizdir, dönem dönem para geliyordur. Belirli bir periyot belirleyip fiyatına bakmaksızın Bitcoin ya beğendiğiniz projelerden almak. Bu sefer ne oluyor? Fiyatlar düştükçe size yarıyor çünkü elinizdeki birikecek miktar artıyor. Ben Emin Hoca ile röportaj yaptım ve onu YouTube kanalıma koydum ve bana o zaman müthiş eleştiri geldi. Ya bunun işte çekimi berbat, ses kalitesi rezalet, başka yerden ses geliyor. Arkadaşlar, zarfa
bir
değil.
Çıldın Türkler, evet.
Zarfa değil, mazrufa bakacaksın. Adam orada neler anlattı, dünyaları anlattı orada. Adam orada anlattı, daha sonra o coin, Avalanche, Avax coin, 5 centten, 50 centten falan herhalde şeye çıktı. Satışa çıktı. Alma imkanı vardı yani 2020'nin yazında. 5 centten alma imkanı vardı. Bir ara bu sene fiyatı 60 doları gördü. Yani bir seneye varmadan yatırımınızı 120'ye katladınız. Öyle bir projeydi. Şimdi fiyatı 30 dolarlar civarında dolaşıyor.
Ama uzun vadede siz inanıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Şimdi ben şöyle diyorum. Avalanche başarılı olabilirse, teknolojisi çok iyi. Bunu sadece ben söylemiyorum, yani açın İngilizceniz varsa YouTube kanallarına girin, işte İngiltere'den şuradan buradan yabancı insanların incelemelerini inceleyin ki zaten Emin Hoca başında projenin ama o projeyi Cornell Üniversitesi'nin uluslararası öğrencileri genelde yapıyor. Ama o öğrenciler de şöyle öğrenciler, mesela bir tanesinin yaz ödevi Facebook'un kripto parasının altyapısını oluşturuyor şu anda. Yani öyle öğrencilerden bahsediyoruz.
Genius. Genius Club
evet orada var ve o ne büyük şansımız var ki bir Türk hocanın yönetiminde ve onlar müthiş yeni bir teknoloji geliştiriyorlar. Evladiyelik bir proje, eğer başarılı olurlarsa. İyi teknoloji başarı için tek başına yeterli değil. Mesela hepimiz biliyoruz ki Tesla'nın teknolojileri çok daha iyiydi ama işte Edison ve taraftarları mücadelede kazanan taraf oldu. Ben diyorum ki Avalanche beklediği başarının 5'te 1'ini 10'da 1'ini bile yapsa evladiyelik bir proje. Yani gelecekte yeri olacak bir proje. Çünkü hedefi şu. Finans sistemini blockchain'e taşımak. Yani bankaları, Wall Street'i, çeşitli işte fonları, çeşitli finansal araçları. Bugün klasik mesela en basitinden şunu söyleyeyim. Hani biz diyoruz ya kripto para borsalarının kanunu yok, o yüzden güvensiz. Hakikaten işte manipülasyon olabilir, adam borsayı kapatıp kaçabilir vesaire vesaire. Ama tamamen kanunlarla düzenlenen borsalarda da bugün ne yapabiliyor zengin yatırımcılar? Bilgisayar yazılımları kullanarak sizin önünüzde sizin verici, mesela siz bir emir giriyorsunuz, yazılım onu anında saniyenin bilmem kaçta birinde algılayıp bütün piyasadaki emirleri, küçük yatırımcının emirlerini algılayıp onu önden hızla size tuzak kuracak şekilde pozisyonlar Mertim açıp kapatabiliyor. Edebilir. Buna high frequency trading deniliyor. İşte yüksek frekanslı alım satım. Mesela Emin Hoca'nın getireceği bu Avalanche sisteminde kurulacak borsalarda bunları yapmak mümkün olmayacak. Yani bu altyapıda olan bir borsada siz böyle manipülasyon, high frequency trading bilmem ne yapıp vatandaşı orada söğüşleyemeyeceksiniz ki bu sadece yüzlerce kullanım alanından bir tanesi. Sadece bunu bile amaçlıyor olsa zaten proje çok iyi bir proje olur.
Ancak Elon Musk'ın yaptığı gibi hani söylemle manipüle edebilirsiniz.
Yani evet, ancak aynen öyle. Aynen öyle.
Şimdi şey, bir soru gelmiş Barışak Hanım'dan. Demiş ki adı çok popüler olmayan coinlere şans vermeli miyiz? Biraz önce aslında bunlardan bahsetmiştim. Mesela
şans
şöyle,
demin söylediğimiz kriterlere uyuyorlarsa şans vermeliyiz. Yani ekip var mı? Projenin hedeflediği sektör iyi bir sektör mü? Yapacağını söylediği şeyleri yapıyor mu? Mesela biz Avalanche'a bakıyorduk, takip ediyorduk. İşte şu dönemde diyorlardı işte testnet'i başlatacağız. Başlatıyorlardı. Şu dönemde şunu yapacağız. Yapıyorlardı. Mutlaka hatalar olur projelerde. Avalanche'da da oldu. Başka projelerde de oldu. Zamanında Bitcoin'de, Ethereum'da bile oldu. Kod hataları olur. Onlar düzeltilir ama mesela adam demiş ki ben şu tarihte mainnet'e geçeceğim. Yani kendi blockchain'imi açacağım. Ama oho hiçbir şey yok. Ya da evet. GitHub diye bir işte şey var. Orada kod yazılımı görmemiz lazım. Yani bir geliştirme var mı? Yok. Ama 60 tutmuş mesela. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Acayip de takipçisi var. Ama söylediklerini yapmamış ve kod GitHub'da da bir aktivite yok. O zaman çok da dikkate almayın. Her önünüze gelen coin'e de bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü binlerce coin var. Yani çok riskli coin'lere gidip büyük miktarlar yatırmak kısa vadede en azından doğru sonuçlar vermeyebilir. Ama bakın yani iyi sektör bulmuş olan, işte hazır müşterisi olan veya kendisini takip eden potansiyeli olan veya ünlü ünlü dediğimiz bu kripto camiasında ünlü olan insanların bir tanesini söz etmesi yetmez. Birkaç tanesinin böyle söz
adını
ettiği,
zikrettiği, evet.
İyi manada söylediği şeylere bakabilirsiniz tabii ki. Adının duyulmamış olması şans verilmeyeceği anlamına gelmez ama kriterler çok önemli. O kriterlere uyması lazım.
Evet ya, bir de mesela şimdi şeye bakmıştım ben dün. Mesela girdim o borsada. Tabii binlerce var ama işte benim kullandığım borsada mesela 13 tane şu an 0.00005, 0.0007 vesaire olan. Hani böyle milyon tane alıyorsun ama seni etkilemiyor fiyat olarak. Hani ama bir dolar olursa milyoner alıyorsun gibi. Ama zaten dediğiniz çok doğru. Onları bir isimlerini search ettiğinizde bir bakıyorsunuz. Epeydir konuşulmuş, hakkında videolar var. Çok fazla bilgiye ulaştığınız size bir güven veriyor. Bir de mi bakıyorsunuz, adı sanı yok. Hani birkaç tane fiyatı var, o kadar. Hepsi o. Biraz hani o da bilmeyen için hani araştırma dediniz de bence o önemli. Sanki araştırarak da kendi yolumuzu bulabileceğimiz bir piyasa tabii gibi de duruyor.
Ucuz fiyatlara da kanmamak gerekiyor söylediğin gibi. Çünkü fiyatı çok ucuz tutmuştur. Ama piyasa değeri acayip zaten yüksektir. Öyle 1 dolara falan ulaşması mümkün değildir aslında. Yani piyasa değerinin o anda ne olduğu da çok önemli.
Peki burada bir şey soracağım. Full cehalet sorusu geliyor şu anda. Mesela hani oluyor ya, diyoruz ki Bitcoin'imiz var. Diyelim ki elimizde BitTorrent var. BitTorrent en son neydi? 0.7'lerde galiba şu an. Ama o da bayağı arttı. Erkan Bey, görmeniz lazım. Mesela diyoruz ki üf, mesela işte bu 10 dolar olsa şu kadar param oluyor diyoruz mesela. Hepimiz diyoruz elimizdeki şeylerle.
Hemen öyle hayallere kapılmamak lazım işte.
10 dolar olma, ama çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki piyasa değerine baktığınızda o coin'in 1 dolar olması imkansız. Ben bu okumayı nasıl yapacağım? Mesela basit bir, hani basit bir yolu varsa öğretebilir misiniz yani?
Tabii, yani yöntem şu olabilir. Şimdi baktığınız zaman şu anda o coin, atıyorum, çok daha kısıtlı bir sektöre hitap ediyor. Ama 1 dolar ya da 10 dolar olduğunda değeri mesela Ethereum'u ya da Bitcoin'i geçiyorsa mümkün değil. Yani olmaz. O yüzden yani bu ilk 5'teki coin'leri geçiyorsa, sizin baktığınız coin şu anda işte ilk 100'de bile değilken, atıyorum o söylediğiniz fiyatlara çıktığında o her coin'in işte CoinMarketCap'te veya CoinGecko'da bakabilirsiniz. Bir circulating supply diye bir şey var. Yani dolaşımdaki arz.
Evet,
ve toplam arz var. Toplam arza değil, öncelikle dolaşımdaki arza bakacaksınız. Dolaşımdaki arz miktarıyla fiyatın ulaşmasını istediğiniz seviyeyi çarptığınızda çıkan miktar Ethereum'un şu anki değerinin falan üstündeyse ya da Bitcoin'in değerinin üstündeyse, en basit yöntem, büyük ihtimalle bu olay hayal boyutunda kalacaktır. Tabii hiçbir şey, dediğim gibi, imkansız değil ama çok çok çok az bir olasılık olabilir.
Güzel matematik oldu. Ben şimdi başlarım bu akşam hepsini.
Adam zaten eskiden beri orada olan kişi çok sert, kısa zamanda yükseliş olunca çok büyük kâra ulaşır artık. Mesela senin engine yatırımında öyle olacaktır. Sen 4 senedir beklediğin için engine böyle çok kısa sürede acayip bir yükseliş yaparsa dersin ki artık ben artık satayım diyeceksindir. O satışlar başladığı zaman da işte onun arkası gelmeyebilir. Oradan da genel bir düşüş sezonu
başlayabilir. Ya benim ama şu an mesela rüyalarım, umutlarım falan tükendi. Ben ne diyordum? Erden tanesi 1000 dolar olunca mı satacağım diyordum. Sizin anlattığınız hesaba göre engine'in tanesi 1000 dolar olması mümkün değil. Benim de milyoner olmam mümkün olmuyor bu durumda.
En azından bu sezonda diyelim. Yani bu sezonda olmasa da gelecek sezonlarda olabilir.
Aynen. Gençsiniz canım. Yokmuş gibi davranmaya devam edelim bence.
Bilemem yani, birazını kar alıp sonra düşüş sezonu gelince daha diplerden tekrar almayı düşünebilirsin. Bilemiyorum. O konu tamamen sana ait. Sana ve eşine ait.
Evet evet, ben size özel olarak bir darlayacağım zaten Erkan Bey sonra. Bu vergi meselesi de çok soruluyor ya.
Tabii şu anda vergi meselesinde net bir durum yok. Dünyada çeşitli örnekler var. En kötü örnek %40'lara varan vergiler alabiliyorlar. En iyi örnek ise hiç vergi almıyorlar. Bir de bunun ortalaması var. Kısa vadede alım satım yapanlardan böyle %10 falan gibi vergiler alıyorlar. Böyle sürekli alım satım yapanlardan. Uzun vadede bir yıldan fazla, mesela senin engine'ler gibi 4 yıl hiç dokunmamışsın, sıfır vergi. Çünkü niye? Çok iyi tasarruf yaptın diye seni ödüllendiriyorlar. Sıfır vergi.
Canlar. Sağ olsun.
Keşke Türkiye'ye böyle bir sistem gelse. Yani %10 civarı bir vergi. Uzun vadeli yatırımcıya da tasarruf edip, çünkü ne olmuş oluyor? Sen aslında yurt dışından Türkiye'ye bayağı bir döviz getirmiş oluyorsun. Yani yurt dışından kıymetli bir varlığı Türkiye'ye getirmiş oluyorsun. Türkiye'nin ihtiyacı olan tasarrufu ve yurt dışı sermayeyi sağlamış oluyorsun. O yüzden seni sistemde ödüllendiriyor. İnşallah bizim Türkiye'de de böyle bir sistem gelir. Biz de toplum yararına çalışmaya devam ederiz. Bitcoin de başarılı yatırımcı. Aslında topluma da faydalı insan oluyor. Çünkü dediğim gibi sermaye getiriyor. Burada getirdiği o sermayeyi harcayacak. İşte ev alacak, araba alacak, iş kuracak. Belki bir sürü insana istihdam sağlayacak. O açıdan bakın, deminden beri konuştuklarımız hani 1,5 saat oldu. Bu işin nasıl zor bir iş olduğunu aslında gösteriyor.
İyi akşamlar diliyorum. Size akşamlar. De çok çok teşekkür ediyorum özel olarak. Ve son günde okey verdiğiniz için yayına. Hoşçakalın. Çok sevgiler.
Görüşmek üzere. Podcast dinle.